Ayrım 6.
Yoksa o içindeki yangın neden? Hasta olmak istemiyordu. Rezil bir şeydi hasta olmak. İnsan ya yaşamalı ya da ölmeliydi. Yaşamak da ölmek de hiç kimseyle ve hiçbir şeyle paylaşılamayacak şeylerdi. Karşıtları ya da koşutları olmayan şeylerdi. Gerçi ancak hastalık olduğu zaman anlıyordu insan yaşamanın ne demek olduğunu ama o zaten hiçbir gün yaşamanın ne demek olduğunu anlamış değildi. İnsanın kendini avutabileceği bir işi olduğu sürece iyi kötü yaşayıp gidiyordu. Öbür türlü sürünmekti yaşamak. En kötüsü de o çatı katında soğuk, ıslak bir yatakta tek başına çaresiz bir acının dinmesini beklemek, er geç ağzının tadının yerine geleceği umuduyla üst üste birbiri ardına sigara içip sövmek, terlemek, daha önce hoşlandığı kendi ter kokusundan midesi bulanarak titreye titreye çamaşır değiştirmek ya da kusmak, midesinin içindekiler hiç tükenmeyecekmiş gibi dirseklerini lavabonun kenarına dayayarak o iğrenç yığının büyüyüşünü gözlemek, iki oda arasında gidip gelerek her şeyin düzeleceğine inanmak, yeni bir yarınla görülen bütün kötü düşlerin unutulacağı sanısıyla sabahı, güneşi ve onun getireceği bir parça sıcaklığı beklemek ve sonra yine bütün acılarını, umutsuzluklarını, nedensiz, dayanaksız, dahası ne olduğunu kendisinin de bilmediği bekleyişlerini dert top edip içine saklayarak soğumuş bir yatağa sığınıp büzülüp kalmak. Elini yavaşça yakasının kenarından sokup boynunu yokladı. Ateşi vardı galiba, boğazı da ağrıyordu. Midesinde hala ekşi ekşi sular. Göğsü de hırıldıyordu. İyice üşütmüştü koşkusuz. Ne zaman üşütmüştü bu kadar? Eskiden hiç böyle kolayca üşüttüğünü anımsamıyor. Gece sabaha kadar toprak üstünde pusu kurup yattıkları zaman bile. Okulda komando eğitimi gördükleri zaman arkadaşları içinde en dayanıklısı o değil miydi? Bir kez bile revire gitmemişti. Babasının oğluydu o. Dayısı babası için ayıdan farkı yoktu derdi. Binnur da senin öküzden farkın yok demişti. Bir gün dayanamayıp da yatağına zorla girmek istediğinde. Sabah o pis düşü görürken uyandığında hemen yataktan fırlamıştı ama o zaman üşütmüş olamaz bu kadar. Herhalde bir gün önce yıkanırken oldu bu. Tam başını sabunlarken sular kesilivermişti. Bu olasılığa karşı kovaya su doldurmuştu ama su çok ılıktı. Bir de iyice kurulanamadan havluyla uzanmıştı yatağına. Üşütebileceği aklına gelmemişti o zaman. Olacak işte. Evde antibiyotik var mıydı? Varsa bile bayatlamıştır. Acaba daireye dönüp doktora görünse miydi? Herif yine pis pis sırıtır, bir aspirinle başından sağmaya kalkar. Ne o Recaibi? Bakıyorum buraya geleli sen de kendini sıradan memur saymaya başladın. Sen polissin kardeşim. Polis dediğin hasta olmaz. Hem eve gidip de ne yapacaksın? Kime nazlanacaksın? Doğruydu. O bir polisti. Öyleyse bıraksınlar, yapsın görevini. O zaman hiç hastalanamayacağını kendisi de biliyor. Sorun bu. Komiser Recai'yi, suçluların korkusu Recai Bey'i bir küçük odaya kapatıp tozlu dosyalarla baş başa bırakmak iş miydi? Yüzünü buruşturdu. Kendilerine söz gelebilir diye harcayıvermişlerdi işte onu. Kimse görevini dürüstçe yapmayı düşünmüyordu. Sorumluluk duygusu diye bir şey yoktu kimsede. Şimdi müdüre çıkıp doktorun yaptığını anlatacak olsa şaşkın şaşkın yüzüne bakacaktır. Seni burada tuttuğumuza şükredeceğin yerde diyecektir içinden. Oysa onu o küçük odada hiç iş vermeden tutuyorsa bu onun kabahati. Boş oturmayı isteyen kimdi? O doktor da kim bilir kimin torpillisi, içi geçmiş. Dinleme aygıtını kulağına takarken bile elleri titriyordu. Ama Malatyalı muhtemede bakılırsa hala iş varmış adamda. Yanına gençten bir hatun geldiğinde hemen kapısını kilitliyor, yarım saat sürdürmüyormuş muayenesini. Artık o arada ne yaptığını Allah bilirmiş. Farkında olmadan buruşturuyor yüzünü. Bu herifleri oralarından asacaksın tavana, basacaksın sopayı. Bakalım o zaman ne halt edecekler. Otobüsün tekerleği bir çukura girip çıkıyor. Asfaltın her yanı delik deşik. Yaza kadar artık kimse dokunmaz. İçin dışına çıkar işte böyle gidip gelirken. Nerede o belediye? Oy alacağız diye kimse çıkıp bir şey söyleyemiyor işçileri. Ama yevmiyeleri bir gün gecikse grev diye başkaldırmaya başlıyorlar. Hep Hepsi demirden sopa istiyor bunların. Kamçı gerek. Komiser Recai gibi biri gerek bunların başına. Yo, bu dairede çalışmak istemediğini biliyor. Bunu hiç gizlemiyor da açık açık söylüyor. İşten kaçtığı için değil. Zaten kimsenin iş verdiği yok. İş verseler ne olacak? Ötekilerin ne yaptıklarını görüyor işte. Tozlu kağıtlar, sararmış dosyalar içinde akşamı güç ediyorlar. Sonra bir türlü aklının ermediği o gülünç yasalar, işlerini kovalayanların budalaca telaşları ve yüze gülücülükleri. Bunlar Recai Bey'e göre değil. 3 gün, 5 gün sonunda patlayıverir. Karakola yeni atandığı günlerdeydi. Adamın biri bir iş için başvurmuştu ona. Burnu havada herifin biri. Meğer bir yerde genel müdürmüş. Yüzü mosbor olmuştu adamın öfkeden. Sizin sözünüz yeterli değil benim için. Mahalle muhtarından onaylı belge gerek demişti adama. Koskoca bir genel müdürün sözüne nasıl güvenmezmiş. Yönetmelik gereği bu beyefendi. Ben başka türlü işlem yapamam diyerek kovalamıştı adamı. Adam soluğu müdürde almış. Nasıl olduysa müdür komiser Recai'den yana çıkmış. Arada aklı başında bir adam da bulunuyor demek. Hoş, o da çok kalmamıştı orada. Bir gün bir de bakmışlardı ki adam soluğu Diyarbakır'da almış. Şimdi ona kimse iş vermiyor diye kime şikayet edebilir? Ağzını açmaya kalksa neler olacağını biliyor. Sürgüne razı. Yeter ki istediği gibi bir iş versinler. Oysa sürgüne gideceği yerde de onu bir masaya oturtacaklardır ama bu böyle sürüp gitmez. 3 aydır patladı patlayacak. Emekliliğine de daha vakti var. Her gün 2 gazete okuyarak nasıl tamamlayacak süresini? Ya sonra ne yapacak? Sıcak bir yere gidip yerleşirdi. Güneyde bir küçük kasabaya. Emekli ikramiyesiyle başını sokacağı bir ev alabilirdi belki. İyi de nasıl vakit geçirecek? Ne bahçe işinden anlar, ne balık tutabilir. Kahveye gitmekten hiç hoşlanmaz. Sıkıntıdan geberir insan. O zaman belki eli yüzü düzgün, temiz bir ev kadını bulur. Ne olacak? Bu sefer de bütün gün karıyla hırgür. Allah bütün karıların belasını versin. Ateşi yükseliyor gibi. Eczaneye uğrayıp antibiyotik almalı. Bir de pastil. Midesi de kötü. Böcekler için ilaç almayı unutmamalı. Ya gece ateşi iyice yükselirse? Yiyecek bir şey de yoktu dolapta. Kadın peynir, zeytin, tereyağı ne varsa silip süpürmüş. Ağzına ekşi sular gelip duruyor. Akşam size bir çorba yapar getiririm demişti kız. Getirir miydi gerçekten? O güne kadar kimse ona bir tas çorba yapıp getirmemişti. Her işini kendisi görmüştü. Her işini, evet. Bin Nur kendi canı bir şey istemedikçe ayağını bile atmazdı mutfağa. Bu kız niye çorba getirecekmiş ona sanki? Bugüne kadar günaydın ya da iyi günler demekten gayrı bir kez bile konuştuklarını anımsamıyor onunla. Şimdi durup dururken nereden gerekti bu yakınlık gösterisi? Eski işinde olsa bir istediği, bir beklediği vardır diye düşünürdü. Nezarete attığı bir dostu, sevgilisi ya da kardeşi filan. Yüzünde buruk bir gülümseme belirdi. Şimdi de iyiliksever bir kız. Nedense hep böyle antikalar bela olur onun başına. Kız herhalde onun o çatı katında, bu yaşında tek başına ve bakımsız oturuşuna acımış olmalı. Bir iyilik meleği. Yardım etmek istiyor. İlle de bir çıkarım olması gerekir. Bir de herkesi suçlar. Bak işte böyleleri de var dünyada. Kim bilir belki de babacığına benzetmiştir onu. Zavallı yetim kız. Baba sevgisini özlemiştir. Hadi oradan. Olsa olsa adamın hastalığı sırasında sokaklarda fink atmayı yeğlediği için şimdi vicdanı sızlıyordur da ondan. Çok gördük böylelerini. Adamın ağzına bir yudum su koymamıştır. Emekli aylığını alırken bir yarım yamalak dua okudu mu evlatlık görevini yapmış sayar kendisini. Bakalım mezarını yaptırdım. Ne gezer? Çok para gider. O parayı vereceğine kendine yeni bir manto alır daha iyi. Binnur'un babası geliyor birden gözlerinin önüne. Öylesine babalara hiçbir şey gerekmez elbet. Al birini vur öbürüne. Kız çorbayı getirdiğinde çamaşırımı değiştirmeme de yardım eder misin dese ne kadar şaşırırdı kim bilir. Üzerine atılıvereceğini sanarak ödü kopar. Kaçamazsa kendisini yanlış anlamış olduğuna inandırmak ister. Hoş, hiç belli olmaz ya. Bu karıların ne istediğini anlamak zordur. Bu konuda yeterince deneyimi oldu. Bakarsın balıklama atılır üstüne. Gözünün önüne gelen görünüm tüylerini ürpertiyordu. tuhaf bir biçimde Haşmet Hanım'la onu üst üste çakıştırıyor. Sahnenin gerisini düşünmekten, düşlemekten alıkoyamıyor kendisini ve bir küfür savuruyor. Jileti sürerken biraz daha yürekli davranabilmiş olsaydı, şimdi böyle pis şeyler düşünmezdi. O pembecik elleriyle, Allah kahretsin, pembe miydi elleri gerçekten? Bu soğukta başka türlü olamaz. Yoksa eldivenleri var mıydı? Anımsamaya çalışıyor, bir türlü gözlerinin önüne getiremiyor. Oysa parmağında nişan yüzüğüne benzeyen, alyans değildi hiç kuşkusuz, üstü işlemeli bir yüzük gördüğünü sanıyor. Evli değil, 25 yaşında ancak var. Evlenip boşanmışa benzemiyor. Aslında hoş kız. Özellikle gözleri ışıl ışıl, yeşilimsi. Galiba. Güler gibi bakıyor insana. Kız kardeşi yaşamış olsaydı. Yo, bu kızdan çok büyük olurdu. Yaşamı boyunca durmadan onu suçlamıştı annesi. Ne anne ya. Analığını bilseydi de iki küçük çocuğunu yalnız başına bırakmasaydı. Bir kazaydı. Ne yapabilirdi o? Üstelik kendisinin savunmasına bile olanak vermemişlerdi. Doğuştan suçlu birisiydi sanki. Adalet diye bir şey yoktu bu dünyada. Kimse ama kimse dinlememişti onu. Derdini sormamıştı. Hep tek başına savaşmıştı. Bu kızcağız da yalnız başına yaşıyordu. Tek başına. Kimi kimsesi yoktu. Olsa dikkatini çekerdi. Geleni gideni olduğunu da sanmıyor. Kapıcı anasının gözü. Öyle bir şey olsa ağzına sakız eder. Namuslu kız. Bir genç kızın bu koca kentte tek başına yaşaması kolay değil. Ne kurtlar var. Hemen tebelleş olurlar, rahat bırakmazlar. Bir sevgilisi falan da yok mudur? Nişanlısı ya da sözlüsü, o yüzüğü veren biri. Acıdı bana, pek mi zavallı bir görünüşüm var? Öfkeyle sıkıyor yumruklarını. Aptal kız, kas kafalı, sen önce kendine acı. Çorban senin olsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak, ben kimseye acımam, anladın mı? Senin gibi ne melek yüzlüler gördüm ben. Makinalı tabancayla banka soymaya kalkanların senden ne farkı var? Hem ne diye çorba getirecekmişim bana? Senden bir şey isteyen mi var? Çorba laf. Merak ediyorsun değil mi? O tavan arasında benim gibi bir adamın ne halde yaşadığını merak ediyorsun. Bugün o halimi gördün. Gidip anlatacaksın arkadaşlarına, alay edeceksin benimle. Sizin gibiler bizim gibi polislerden nefret ederler. Çünkü biz namussuzlara acımayız. Senin gibi orospulara ne yapılacağını iyi biliriz. Yanlış kapı çaldın kahpe, ben yutmam o numaraları. Üşüdüğünü hissetti, içi üşüyordu. Soğuk üşümesi değildi, ateşi yükseliyordu demek. Önlem almalıydı. Telaşla yelek cebinden bir aspirin çıkardı. Geçen gün eczacı bozuk para yerine vermişti. Jelatinli ambalajı eliyle patlatarak aspirini çıkardı, ağzına attı. Tablet boğazına takılır gibi oldu. Alışkındı susuz ilaç içmeye. Eskiden tek ilacı kinindi. Nöbette ya da görev sırasında biraz kırıklık hissederse hemen bir kinin yutardı, bir şey kalmazdı. Öyle zamanlarda suyu nereden bulacak? Yine öyle usturuplu biçimde yutkundu ve tablet yatağından aşağı kaydı. Midesi yanacaktı, olsun. Eve gidince biraz karbonat işlemi düzelir. İnsan üşüttüğünü hisseder etmez önlem almazsa iş büyüyebilir. Aslında en iyisi hemen antibiyotiğe başlamaktı. İlk kim demişti ona sen hastalık hastasısın diye? Doktor değil, Binnur. Son günlerde kendisi de farkındaydı, sinirden. Onu ikide bir astımı tutmuş, horoz gibi öter gördükçe sinirleri bozuluyordu, elinde değildi. Kendi soluğunun da tıkanıvereceğini sanıyordu. Daha o zamandan başlamıştı bu. Ellerini vara yoğa kolonyayla temizlediğini anımsıyor. Her zaman değil. Buna hastalık denemez. Otobüs çok sarsılıyor. Ne kadar ince dudakları vardı Binnur'un. İnce ve soluk. Renksiz daha doğrusu. Yeni evli, gencecik, veremli bir kadıncağız vardı komşuları. Onun veremli olduğunu annesi söylemişti. O tamircinin dükkanından akşamları dayısının kollarını ve eteğini makasla kesip sözüm ona daralttığı her yanı eprimiş paltosuna büzülerek soğuktan çatlamış ellerini o koca paltonun kuyu kadar derin ceplerini saklayarak sokaktan bir hırsız gibi kimseye görünmeden geçmek isterken penceresinin camını tıklatır, içeri çağırırdı onu. Annesi o veremli kadının evine gitmesini istemiyordu ama kadının öyle içten bir yakınlık göstermesi vardı ki dayısından dayak bile yiyecek olsa Pencerenin tıkırdadığını duyunca yolunu hemen değiştirir ve kadının açtığı kapıdan ahırdan bozma evin avlusuna süzülürdü. Çok güzel kokulu çörekler pişirirdi kadın. Sıcak sıcak bir tas süt verirdi. O sütünü içip çöreğini yerken biraz uzakta sedire hafif yanlamasına oturur, süzgün süzgün onu seyrederdi kadın. Bir şey konuşup konuşmadıklarını anımsamıyor. Verem olduğundan çocuk doğuramıyor demişlerdi. Belki de doğruydu. Sonra ne olmuştu onu da bilmiyor. Ölmüş müydü, başka bir yere mi gitmişlerdi, kocası nasıl bir adamdı? O kadının da öyle renksiz soluk dudakları vardı. Belki de Binnur'u ilk gördüğünde o kadını anımsamıştır. Oysa Binnur renginin ve dudaklarının solukluğu dışında belleğindeki imgeye hiç benzemiyordu. İri iri ön dişleri vardı. Bir gözünü hep kısardı insanın yüzüne bakarken. Galiba o gözü ötekisinden biraz daha küçüktü. Öylesine soğuk, ısırıcı bir bakışı vardı ki buz gibi olurdu insan. Elden ayaktan kesilirdi. Kaç kez baldırlarını okşamak için uzattığı elinin o bakışla karşılaşır karşılaşmaz havada kalktığını anımsıyor. Yılan ıslığını andıran bir sesi vardı. Ne bakıyorsun öyle? Anladık, yine erkekliğin kabardı. Ne yapacaksan yap işte. Yapamazdı ki, birden bir ter basardı her yanını. Avuçlarını bile ter basardı. Kendini zor atardı yataktan dışarı. O da biliyordu bunu. Arkasından kıs kıs güldüğünü hissederdi. Ne tuhaf. Hiçbir şey anlamamıştı 3 yıl boyunca. Kas kafa. Gerçekte onunla niye yatmak istediğini bile bilmiyordu. Ne güzel kadınlar çıkmıştı karşısına. Onunla yatmak için can atan kadınlar. Fıstık gibi bar kızları. Öyle orospu olanlar değil. Ne dul kadınlar. Tüyü bile kıpırdamamıştı. Hele bir gün biri yüzsüzce sokulmuş, kucağına oturup öpmeye kalkmıştı onu da bir tokatta yere serivermişti. Hepsi de iğrenç yaratıklardı. Onlara dokunmaktansa gözlerini kapattırıp karşısında çırılçıplak soymak ve böylece nefsini körletmeye yeğlerdi. Binnur'la birlikteyken de farklı değildi durum. Arada onun söylediği gibi erkekliğinin kabardığı olurdu ama onunla göz göze gelince canı istemez oluveriyordu. Zaten 3 yıl boyunca en çok 10 kez sokulabilmişti ona. Hemen hemen hepsi yarım kalmış, daha doğrusu ona hep yarım bırakılmışlık duygusu veren birleşmelerdi bunlar. Altındaki gövdenin kemikleştiğini, soğuk ve kas katı kesildiğini hissederdi. Bir keresinde bile soluğu sıklaşmadı. O incecik dudakları çizgiye dönüşürdü, gözleri kinli bir pırıltıyla iyice kısılırdı. Bir gün dayanamamış sormuştu. Peki neden benimle evlenmek için o kadar numara çevirdin? Kadının elinden gelse tırnaklarını boynuna geçirerek onu boğazlayacağını sanmıştı o zaman. Yüzünün rengi irin sarılığına dönüşmüştü. Anladık, kurtardın beni oradan ama bir daha sakın dokunmaya kalkma bana. Karşımda erkeklik taslama. Bir çocuğumuz olsun istemez misin? Ben kuluçka makinesi değilim, anladın mı? Aslında o da çocuk filan istemiyordu. Laf olsun diye söylemişti bunu. Belki de kadının aklından böyle bir şey geçiyor mu, geçmiyor mu öğrenmek için. Evlendiğinde bir kitap almıştı. Evlilik konusunda bilgiler veren bir kitap. Orada okumuştu. Kimi kadınlar çocuk olacak korkusuyla yaklaşamazlarmış erkeklere. Korkma demişti o zaman. Benim senden çocuk falan istediğim yok. Ne diye yatmak istiyorsun benimle öyleyse? Başka neye yarar ki? Otobüsün camına yansıyan gölgesinden kendi kendine güldüğünü fark etti. Kuluçka makinesi değilmiş. Tamam, o da bir kuluçka makinesiyle evlenmeyi düşünmemişti hiç. Ya niye evlenmişti? Korkusundan mı? Başına iş açılır diye mi? Yok canım, nasıl olsa kurtarırdı paçasını. 21 yaşından büyüktü kız üstelik. Alt tarafı Ahmet Bey üstlerine söyler, onu bir yere sürdürürdü. Umurundaydı sanki. Öyleyse neden evlenmişti? Neden başka çaresi yokmuş gibi davranmıştı? Bilmiyor. Salt evlenmek gerektiğini bile düşünmüş olsa çok daha iyisini, güzelini bulabilirdi. Aradığı yoktu öylesini. Bir başka türlüsünü de. Çirkindi, düpüdü. Saçları kirden yapış yapıştı her zaman. Ona Avrupa malı dudak boyaları, kremler, allıklar, rimeller almıştı. Hiçbir şey sürmezdi. Avurtları çöküktü. Göğüsleri de o kadar ufaktı ki yok bile sayılırdı. Zaten onu tam olarak hiç çıplak görmemişti. Bir gün ne kadar istemişti onunla yatmayı. Gitmesinden az önceydi. Daha doğrusu onunla değil, canı basbayağı bir kadınla yatmak istemişti. Öylesine yorgundu ki üstelik, Komiser Serdar'ın vurulduğu gecenin ertesiydi. O gün eline geçen herhangi bir anarşisti gırtlaklayabilirdi. Öylesine gerilmişti sinirleri. Eve erkenden dönmüştü. Binnur yine odasına kapanmış, elinde bir kitap, sigara tüttürüyordu. Bir tuhaf hali vardı, mutlu gibiydi. Gevşek gevşek yatıyordu. Yine sarhoş olmalıydı. Onun sokulduğunu görünce önce sesini çıkarmamıştı. Bacakları çıplaktı. O pis pijamasının yalnız üstünü giymişti. İlk kez o zaman fark etmişti Recai Bey Binnur'un bacaklarındaki mor lekeleri. Kocasının soyunmaya başladığını görünce birden doğrulmuştu yerinden, çakmak çakmak o insanı donduran bakışlarıyla bakmıştı. Bak arkadaş, canın boşalmak istiyorsa benden önce ne yapıyorduysan, şimdiye dek ne yapıyorduysan yine öyle yaparsın. Senin pis ter kokuna dayanmak zorunda değilim ben, anladın mı? Pis ter kokusu ha? Ah, asıl o zaman yapmalıydı yapacağını. O zaman bitirmeliydi bu işi. İçi üşüyor. Bu kez şifayı kaptım herhalde. Aksi şeytan. Dediğini yapmıştı. Gidip banyoya kapanmıştı. Sabun ve sıcak su, lif faydasızdı. Gözlerinin önünden bir türlü uzaklaştıramıyordu o incecik, bıçak gibi keskin ve renksiz dudakların öfkeyle büzülüşünü. Sonunda bir şeyler olmuştu yine de. O iğrenç sıvı öylece akmıştı, bacaklarını bulaşmıştı. Pis ter kokusu ha? Pis ter kokusu. Oysa hala beyninden çıkarıp atamıyor onun o bromürlü ilacın kokusunu. Ağzının tütün, şarap ve Amerikan cikleti karışık kokusunu. Nikahlanmaya karar verdiklerinde o evde oturmam diye tutturmuştu Binnur. Apartmanda oturmak istiyordu. Yeri önemli değildi ama ille de apartman olmalıydı. Yeni bir apartman. Recai Bey arkadaşlarını söylemişti. Onlar da Sıhhiye'deki o küçük daireyi bulmuşlardı. Binnur'un istediği gibi yepyeni bir apartman değildi ama kirası ucuzdu. Ben gelinlik filan istemem demişti Binnur. Nikahına mahallesinden kimseyi çağırmamıştı. Yalnız Komiser Recai'nin arkadaşları vardı nikahta. Beni bir gazinoya götür demişti Binnur. Gar gazinosuna gitmişlerdi. Bir koca şişe şarabı bitirmişti Binnur. Recai Bey yalnız bir duble rakı içmişti. Saat 2'yi geçiyordu gazinodan çıktıklarında. Bütün gece tek sözcük konuşmamışlardı. Gazinonun önünde emektar Hayri cipin direksiyonunun başında uyumuş kalmıştı. Gerçek miydi bütün bu olup bitenler bilemiyor. Bulanık bir sis penceresinin arkasında kalmış her şey. Cip de ona sokulmak istemişti. Binnur öfkeyle itmişti. Apartmanın önünde inmişlerdi. Hayri'nin sırtını yumruklayışı geliyor aklına. Sonra iki suçlu gibi merdivenlerden çıkışları, kapının önünde anahtar arayışı, ara lambasının ikide bir sönüşü, kapıdan girerken onu kucağına almak isteyişi, Binnur'un çek elini diye tersleyişi.